Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Halil Kurt hocamla birlikte haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin değerlendirmesinde bulunuyoruz. Perde arkasına dair okumalarda bulunmaya çalışıyoruz. Haftanın ön plana çıkan dış politika gündemine ilişkin olarak. Kıymetli hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza.
Hoş bulduk Beytullah Bey, teşekkür ederim.
Evet, bu hafta da birlikteyiz. İbrahim Emre kardeşimizin yokluğundan mütevellit Medeniyet Coğrafyamız programını birlikte sunmaya devam edeceğiz sevgili hocam. Şimdi hocam yoğun bir gündem var aslında. Dilerseniz mutat olduğu üzere Orta Doğu gündemi ve Filistin gündemiyle başlayalım. Gazze'deki soykırım savaşı bir taraftan devam ediyor. Öte yandan Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da devam ediyor Siyonist yönetimin. Batı Şeria'daki bu tırmanan gerilimden mütevellit bir yeni bir intifadanın başlama tehlikesinden endişe ediyor Siyonist yönetim. Öte yandan yine bu Filistin gündemine ilişkin Türk aktivist Ayşenur Ezgi'nin Batı Şeria'da katledilmesi var. Ona ilişkin Türkiye'nin tepkileri var. Yine Biden yönetiminden gelen açıklamalar var. Sonuçsuz kalan yine bir ateşkes anlaşması görüşmeleri var. Filistin gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri bu şekilde özetlemek mümkün. Genel anlamda bir değerlendirmede bulunursanız Filistin'e dair, Filistin'de özellikle Gazze'deki soykırım ve bunun Batı Şeria'ya taşınması yönünde ciddi bir hamle içerisinde Siyonist yönetim, özellikle Batı Şeria'daki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik hamleleri var. Tahrik edici açıklamalar var. Yine fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları var. Özellikle Mescid-i Aksa'nın yakılmasına ilişkin bir takım görsellerin paylaşıldığı bir hafta oldu. Bu bitirmek üzere olduğumuz hafta. Genel bir değerlendirmenizle başlayalım. Filistin gündemine dair altını çizdiğiniz hususlar neler olur?
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze'de ve genel anlamda Filistin coğrafyasında İsrail'in uzun yıllardan beri devam eden ve 7 Ekim'den sonra da artık soykırım derecesine varan katliamı, vahşeti devam ediyor. Dün akşam TRT Haber'de saat 9-10 gibi bu Batı Şeria'daki Yahudi işgalci yerleşimcilerin ne tür uygulamalar yaptığına dair bir belgesel vardı. Sevgili dinleyicilerimize de onu şiddetle tavsiye ederim, internetten indirebilirlerse. Yani bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın hukuk adına yazılı ne kadar kuralları varsa hepsinin tamamen çiğnendiği ve insanların mülklerine el konulduğu bir sokağa, deniyor ki bu sokağa Filistinler giremez deniyor. Gireni de keskin nişancı vuruyor. Yani böyle bir dünya, yani dünyanın neresinde şu sokağa şu ırktan olan insan giremez denir. Yani İsrail şu anda dünyada gayri meşru devlet yapılanmasına bürünmüş haydut bir organizasyon adıdır aslında. Yani evet, hiçbir devletin yapamayacağı kadar fütursuzca bir DAEŞ'in, yani bir PKK'nın yapabileceği ölçüdeki terör olaylarını yapıyor. Bunu da bir devlet kılıfı altında yapıyor. Arkasını da dünya siyonistleri ve evangelistleri, yani Amerika'nın veto'suna bağlamış. Böyle gidiyor. Şimdi o belgeselde şöyle bir ifade geçiyordu. İsrailli devlet yetkilileri Gazze'den yer satmaya başlamışlar. Yani arsa satıyorlar, işte 1000 metrekareye geçmesin filan. Yani sanki Gazze ellerine geçirilmiş, oradaki bütün insanları deport edip, yani Gazze dışına sürgün ettikten sonraki paylaşımları bile yapmış. Şimdi biz konuşuyoruz Gazze'de ateşkes. Ya şimdi adamlar ateşkesi vesaireyi bırakın siz, oradaki 2 milyon 300 bin insanın bir kısmını öldürüp bir kısmını sindirip geri kalanı da sürgün ederek o topraklar üzerine hangi bölgeden, hangi ülkeden gelecek Yahudilerin yerleşileceğine dair planlar yapan bir Siyonist akıl var. Önce bunu bir veri olarak kabul etmemiz gerekiyor ki ateşkes görüşmelerinin ne anlama geldiğini anlamak açısından. İsrail ve onun hamisi Amerika Birleşik Devletleri aslında o bir masa kurulup işte bazen Katar'da oluyor, bazen dünyanın çeşitli yerlerinde oluyor. Bu barış görüşmeleri veya ateşkes görüşmelerindeki yegane beklentileri şu: acaba bir geçici ateşkes olur da bir el çabukluğuyla o tünellerin içerisindeki rehineleri sağ salim kurtarabilir miyiz? Ateşkesten anladıkları kesinlikle bu.
Evet.
Bunun dışında gerek İsrailli devlet idarecilerinin, gerek askerin, gerekse sivil sıradan vatandaşların hani Türkçe'de bir tabir vardır, al birini vur ötekine diye. Hı hı. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünüyorlar. En iyi Filistinli Arap ölü Arap'tır veya buradan çekip gitsin diyorlar.
Evet.
Bu nedenle de biz bu şu anda dünya gündemini işgal eden, acaba bu oturumda mı ateşkes çıkar, şu oturumda mı çıkar, bunlar hiçbirisi makul ve inandırıcı şeyler değildir. İsrail güçten anlar, rahmetli Erbakan'ın yıllar önce söylediği gibi.
Evet, yani Biden yönetimi ateşkes istiyormuş gibi yapıp desteğini, hem siyasi desteğini hem askeri desteğini sürdürüyor. Tabii şimdi İsrail'in ancak güçten anladığını ifade ettiniz. Bu hafta içerisinde, belki bu haftanın öncesinde de dillendirilen, özellikle Hamas'ın siyasi kanat liderlerinden Halit Meşal'ın çağrısı vardı, bir istişat eylemlerinin hayata geçirilmesi konusunda. Açıkçası bu çağrının karşılık bulduğunu diyebileceğimiz bir eylemler silsilesi oldu. Özellikle ilk etapta işte Ürdün ile İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki El Kerame sınır kapısında bir Ürdünlü istişat eyleminde bulundu ve 3 tane İsrail askerini öldürdü. Peşi sıra yine Batı Şeria içerisinde bir tankerle polis noktasına asker zannedersem kulübede bekleyen İsrail askerine saldırdı aracıyla birlikte, öldü. Yani tırmanan bir şey var. Yani bunun intifadaya dönüşme endişesini taşıyan bir İsrail gerçeği var. Tabii bu hadiselere bakıldığı zaman o tırmanışın, o Batı Şeria'daki gerilimin artacağı benziyor. Neler beklenebilir buna ilişkin olarak?
Şimdi Batı Şeria'yı şöyle bir tanımlamamız gerekiyor. Batı Şeria dediğimiz yer Kudüs'ün doğusundan başlayıp bu Lut Gölü ve Şeria Nehri'ne kadar olan bir kısım. Hı hı. Ve burada yaşayan nüfusun tamamı Müslüman Filistinli Araplardan oluşuyordu. Az sayıda da Hristiyan var idi. Fakat 1967 savaşıyla birlikte İsrail'in işgal altında tuttuğu bu bölgeye, mesela İsrail gözünü kestiriyor, tepelik, böyle su kaynakları veyahut da bölgeye hakim olan bir coğrafyaya, diyor ki biz burayı kamulaştırdık diyor. Oraya Yahudi yerleşimcileri yerleştiriyor ve o Yahudi yerleşimcilerin bir özelliği de adam üniformayı giyiyor, kendini defakto askeri ilan ediyor. Evet. İstediği, yani siz oraya onun sivil yerleşimci olarak o gaspçı işgalcileri iskan etmişsiniz ama o insan durumdan vazife çıkarıyor. İsrail hükümeti de buna göz yumuyor.
Yani o askeri elbiseleri giymeden önce de sivil kıyafetleriyle birlikte yine ağır makinalı silahlar taşıyacak kadar aslında sivil olmadıklarını ortaya koyan görüntüler var yani.
Evet, aynen
öyle. Silahlı siviller.
Şimdi İsrail'in bu Filistin coğrafyasındaki katliamlarını durdurmanın yegane şeyi canını acıtmak. Yani siz bu İsrail'in canını, yani onları öldürerek mi, ekonomik olarak sıkıştırarak mı veyahut uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakarak, onu bilemiyorum. Hı-hı. Bunu uluslararası stratejistler veyahut da gelecekteki gelişmeler gösterecek. Ama bir şey var ki dikkatlerden kaçmaması gereken, bazıları şöyle böyle hani köy kahvesi, hı-hı, ağzıyla diyor ki bu Hamas ne yaptı şimdi? Ne geçti eline? Durup dururken 7 Ekim'de bir hareket başlattı. Bunun sonucunda da işte bak Gazze yerle bir oldu. İnsanlar evlerini kaybetti vesaire. Bu bir bakış açısı.
Evet.
Fakat madalyonun bir de öbür yüzüne bakacak olursak 7 Ekim 2023 yılına kadar İsrail ve Amerika merkezli Hollywood ve basın yayın organları vasıtasıyla sürekli bir Holokost imajı oluşturmuşlardı. İşte Yahudiler İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğradı, ezildiler. Bütün filmlerle, haberlerle bunu dünyanın adeta beynine kazıdırmışlardı. Yani bunlar masum ve işte gadre uğramış insanlar imajı var idi.
Evet.
Fakat bu 7 Ekim'den sonra bütün dünya canlı yayında şunu gördü ki şayet doğruysa İkinci Dünya Savaşı'nda uğramış oldukları haksızlıkların bin beterini İsrail şu anda Filistinlilere adeta dünyanın göz önünde gazetecileri katlederek, hastaneleri bombalayarak, sağlık personellerini öldürerek, kadın, çocuk, sivil demeden 40 bin üzerinde insanı dünyanın göz önünde katlederek artık o mağdur konumdan artık işgalci, katil, eli kanlı bir yönetim imajı bütün dünyada kendini gösterdi. Bu bir başarıdır. Bu evet. Bir Hamas'ın başarısıdır. İkinci bir başarı da şöyle benim kişisel değerlendirmeme göre 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda 6 gün sürdü. İşte 6 gün savaşı olarak biliyoruz. İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Mısır, Lübnan'dan oluşan 5-6 tane ülkenin hepsini dize getirdi.
Hem de 6 günde.
6 günde Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra Camp David anlaşmasıyla Enver Sedat birçok tavizler vererek İsrail'i devlet olarak tanıyarak hatta Arap Ligi'nden attırmak pahasına Sina Yarımadası'nı kurtarmak için bunları yaptı. Şimdi 6 günde bütün Arap ordularını yenen, sınırını birkaç kat genişletiren İsrail şu anda İşte 15 gün kaldı, 15-20 gün sonra bir yıl olacak 7 Ekim'de. Hala Hamas ve Kassam mücahitlerinin elindeki bine yakın rehineyi kurtaramadı. Yani havadan bombalıyor.
100'e yakın, bine değil de.
Yani başlangıçta 100 bindi. Peyderpey bırakıldı falan. Yani şimdi bu kadar bombardıman yapıyor, karadan istediği noktaya operasyon yapıyor. Amerika'nın ve dünyanın en gelişmiş uydu sistemlerinin haberleşme elinde, tek elinde. Dünyadaki en son sistem cihazlar, dinleme aletleri, silahlar, bombalar hepsi elinde. Ama tünelin içindeki bir avuç insana ulaşamıyor.
Ne askeri anlamda ne stratejik anlamda hiçbir hedefine ulaşamadığına dair zaten eleştirileri bizatihi İsrail medyası da dillendiriyor.
Demek ki ikinci bir, bakın Hamas'ın birinci başarısı İsrail'i mazlum konumundaki o imajını zalim olduğunu gerçeğini.
Hocam buraya bu noktada bu hafta içerisinde bu Venedik Film Festivali'nde Yahudi bir ödül alan kadının açıklamaları
çok
var. Yani
enfes
gerçekten
bir
de isterseniz yine onu paylaşalım. Buyurun. Sare Freeland'ın açıklaması diyor ki bu ödülünü alırken bu ödülü İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yıl dönümünde alıyorum. Kurtuluş mücadelesinde Filistin halkının yanındayım diyor. Yani gerçekten de yani o bu özellikle eleştirileri, İsrail'in katliamlarını eleştirmesi, o küresel kamuoyunun konuya bakış açısındaki büyük değişikliğe de neden olduğunu gösteren çok önemli bir şey. Yani bu zamana kadar İsrail'in o sizin ifade ettiğiniz gibi Holokost edebiyatı üzerinden devşirdiği bir mağduriyet şeyinin nasıl ters yüz olduğunu gösteren bir delil. Bir başka şey, bu sözü size devretmeden önce yine İsrail medyasından bu 7 Ekim sonrası 7 Ekim'in neleri başardığına ilişkin Haaretz gazetesinin bir anketi var. Özellikle Siyonistlerin tersine göçünü tetikleyen bir süreç. Yani hem elit kesimden hem ekonomik anlamda ciddi bir maliyet üreten işgal devletine bir göç, tersine bir göç. Ya Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada bunu tanımlarken İsrail'in demografik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Çok ciddi anlamda bir göç veriyor artık.
Evet.
Yani yaşadıkları o sıkıntılı dönemden yani asla kıyas bile edilmez. Gazze'nin halkının yaşadıkları sıkıntılar, İsrail'in yaşadıkları sıkıntılar karşısında kıyas bile edilmez ama ona rağmen göç ediyorlar, göç bırakmak zorunda kalıyorlar. O işgal altındaki topraklar yani 7 Ekim'in başardığı sonuçlardan bir tanesi de bu.
Şimdi ben birkaç başlık altında söyleyecektim. Birincisi İsrail'in o mazlum imajının o maskesi yırtıldı, zalim olduğu ortaya çıktı. İkincisi bugüne kadar İsrail ve Siyonist medya şunu pompalıyordu. Yani iki kişi konuşursa bunu Mossad duyar. Hı hı. İşte demir kubbesi var, hiçbir füze İsrail'e ulaşamaz. Hiçbir ordu İsrail'i yenemez. Yani böyle bir dokunulmaz, layüsel bir imaj vardı. Ve bu balonu hani bir toplu iğneyle söndürür gibi artık çevre ülkeler bile artık demek ki İsrail dokunulabiliyormuş. Hı hı. Atılan füze Tel Aviv'e ulaşabiliyormuş. Bu ise bu tür mağrur ve işgalci güçler için karizmasının çizilmesi bakımından çok önemli bir gelişmedir.
Yani bu 7 Ekim'den sonraki o vahşetinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de o kaybettiği imajını yeniden tahkim etmek, o sözde caydırıcılığını yeniden tahkim etmek adına.
Ama yapamıyor.
Yapamıyor, yine yapamıyor. Yani o kadar sıkıntıya rağmen Gazze'lileri topraklarını terk etmeye razı etmiyorlar.
Edemiyor.
Yine de topraklarına sahip çıkan güçlü irade sahibi bir halk karşısında pes etmiş durumda,
evet,
açıkçası.
Üçüncüsü de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi İsrail'in demografik bir sorunu var. Çünkü onların internet sitelerine bakarsanız o Jewish.org vesaire,
evet,
dünyadaki Yahudi popülasyonun hepsi böyle sayı olarak verilir. Şu anda 15 milyon civarında dünyada toplam bir Yahudi nüfus var. Bunun %85'i İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani yaklaşık olarak 15 milyon nüfusun diyelim ki 6-7 milyon İsrail'de, bir 6 milyon kadar Amerika'da, Birleşik Devletleri'de yaşıyor olması da Kanada, işte Rusya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde de 200 bin, 300 bin, 500 bin nüfus var. Şimdi İsrail sürekli olarak dünyadan nüfus devşirerek bu hale geldi. Yani 1948'den bu yana doğumlarla artan bir nüfus söz konusu değildi. Hatta ben birçok programlarda dikkat çektiğim bir husus vardır ki Yasser Arafat'la Isaac Rabin'in bu Oslo barış görüşmeleri 10 yıl kadar sürdü. 90'lı yılları kapsayan bir barış görüşmeleriydi. Orada İsrail devleti dünyaya şu imajı verdi. Artık biz barış yapıyoruz, Filistinlerle masaya oturuyoruz ve ey eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki demir perde gerisindeki Yahudi kardeşlerimiz gelin İsrail'e dendi ve bu propagandayla Rusya'dan ve eski Sovyet coğrafyasından 1 milyon Yahudi göçü oldu.
Evet.
Bu az bir rakam değildir İsrail için ve bak gelen geldi, işlem tamamlanınca 2000'li yılların başında Sudan bir bahaneyle yine bombardımana başladı ve hiçbir barış anlaşmasını falan dinlemedi. Hatta Yigal Amir adlı bir kökten dinci, fanatik Yahudi hukuk öğrencisi kendi başbakanlarını öldürdü. Sebebi de sen nasıl barış yaparsın? Bize vaat edilmiş bunca geniş toprak varken sen bu bir avuç toprak parçası üzerinde anlaşmaya varıyorsun diye bizzat, yani İsrail
Siyonizme ihanetle suçladı.
Evet, İsrail kurulduğundan beri ilk defa bir başbakanı öldürüldü. O da kendi, yani daha sonra da dünyaya kökten dinci, fundamentalist, Müslüman falan diyorlar ya. Evet. Kökten dincilik esas bu Siyonist manifestonun içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki sizin şer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Şu anda dünyada üniversite mezunu oranı bakımından bu kadar elektriğin, suyun, altyapının, gıdanın, ilacın olmadığı bir ortamda bile çocuklarına merdiven altında, bombardımanların gölgesinde eğitim vermeye çalışan bir topluluktur Gazze. Şu anda 22 Arap ülkesi vardır. 22 Arap ülkesi içerisinde en entelektüel insanlar.
Okuma oranı en yüksek.
Okuma oranı ve düşünen, üreten, Gazze. Bilgi üreten Filistinlilerde ve Gazzelilerdir. Demek ki bazen refah, bazen demeyelim, tarih boyunca refah ve konfor toplumları bozmuştur. Ancak böyle baskı, zulüm, işkence ise oradan yeni filizlerin doğmasına sebep olmuştur. Görelim Mevla neyler, neylerse evet. Güzel eyler ve bu zulmün sonunda da, bu karanlığın sonunda da güzel bir şafak, güzel bir aydınlık çıkacağı ümidindeyim.
İnşallah. Hocam, Filistin gündemiyle ilintili bir konu aslında. Türkiye'nin bu 13 yıl sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanlığı Konseyi toplantısına davet edilmesi. Araya gitmeden önce çok az bir vaktimiz var ama bir iki dakikada bu konuya değinirseniz. Yani FIDA'nın o toplantıda evet. verdiği mesajlar önemliydi. Yani ortak stratejik vizyon tarzında tanımlandı. Arap dünyasını ve İslam dünyasını Filistin konusunda birlikte hareket etme konusunda önemliydi.
Şimdi bu olaya farklı bir bakış açısından şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Clinton dönemi bizim Kanuni dönemi gibidir. Şu anda Amerika kan kaybediyor. Küresel hegemonyasından bir şeyler kaybettiği için artık Arap ülkeleri de eskisi gibi, yani Amerika'dan çok fazla çekinmiyorlar diyebiliriz. Mesela bir 10 yıl önce Suudi Arabistan'ın İran'la birlikte birisi üye olabilmesini hayal bile edemezdik. Şu anda bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin de savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yükselen bir güç olduğunu görünce, yani Arapların da o kültürlerinde şu vardır. Daima yani birini müttefik yapacaksa güçlüden yana. Yani Türkiye'nin o parlayan savunma sanayi olsun, diğer alanlarda siyasi ağırlığını görerek Arap Birliği'ne gözlemci olarak çağrılması, bu da gelecekte bölgede Türkiye'nin daha etkin rol oynayacağının bir göstergesi olarak kabul etmek mümkündür.
Evet, yani onun yansımalarını sabahleyin konuşmuştuk, özellikle İsrail medyasından. Yani Türkiye'nin bu İslam dünyası ülkeleri, Arap ülkeleri nezdindeki Filistin meselesinde İsrail'in işgali karşısında birlikte hareket etme konusundaki gayretleri genel anlamda Erdoğan'ın İsrail'i durdurmak için İslam ülkelerini ittifaka çağırması, Erdoğan İsrail'e karşı İslam ittifakını istiyor tarzında görüldü. Gerek Arap medyasında, gerek İsrail medyasında, gerekse Arap ABD medyasında bu şekilde görüldü. Evet kıymetli hocam, araya gitmek zorundayız. Aranın ardından tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Evet kıymetli dinleyenler, kısa bir aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programı kaldığı yerden devam edecek. Haftanın dış politika gündemini inceleyeceğiz inşallah. Yeniden merhaba kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt hocamla birlikte haftanın dış politika gündemini değerlendirmeye çalışıyoruz. Birinci bölümde Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmeye çalışmıştık. Özellikle Filistin özelindeki gelişmeler gündemimizdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri malumunuz olduğu üzere bir seçim satıma iline girmiş durumda. Ciddi bir şekilde tartışmalar yürüyor. Özellikle Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın bu hafta içerisinde uzun zamandır beklenen bir televizyon münazarası, bir düellosu vardı. Seçim düellosu şeklinde değerlendirildi. Orada verdikleri mesajlar dikkat kesildi tabii tüm dünya tarafından ve Türkiye'de de yakından takip edildi. Özellikle hangi adayın özelde Orta Doğu gündemine ilişkin, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin nasıl bir sonuç doğuracağı, genel anlamda belki dünya politikasına ilişkin her iki adayın seçilmesi durumunda nasıl bir dünya siyaseti ortaya çıkacağına dair beklentiler gözlemlendi. Kıymetli hocam, benim görebildiğim kadarıyla sabahki programımızda da vurguladık. Donald Trump'la Kamala Harris arasındaki özellikle Filistin meselesindeki yaklaşımların ne olacağına dair çok bir şey değişmeyeceği, herkesinin de ABD'deki Yahudi lobisine amade olacaklarına dair mesajlar verdikleri şeklinde yorumlandı. Siz nasıl okudunuz Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki bu televizyon münazarasını?
Evet, Amerikan siyaset geleneğinde başkan adaylarının işte böyle seçim öncesi halkın işte huzurunda açık oturumda neler yapacaklarına dair görüşlerini beyan ettikleri ve kamuoyunda bu seçim sonuçlarına birkaç puan etki etmesi bakımından zaten Amerikan seçimleri birkaç puan farkla yani bir tarafın kazandığı bir seçim. Burada Trump Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Kamala Harris arasındaki benzerlikler ve farklılıklara bakacak olursak benzer yönleri şu. Her ikisi de bu Yahudilerle içli dışlar. Yani yazı gelse de tura gelse de İsrail açısından fark eden bir şey yok. Trump kazanırsa damat Kushner üzerinden Yahudi lobisi işini götürüyor. Kamala Harris kazandığı zaman zaten onlar şu anda mevcut sistemi destekliyorlar ve desteklemeye devam edecekler.
Yani o Yahudi lobisi de ABD'deki Yahudiler de bütün işte ne derler yumurtaları tek kefeye koymamışlar. Hem cumhuriyetçilere hem demokratlara yatırım yapmışlar. O anlaşılıyor.
Türkiye'deki bu FETÖ hadisesini birazcık yakından bakarsak Amerika'dan örnek aldıklarını, kopya çektiklerini görüyoruz. Bakıyorsunuz her siyasi partinin içerisine giriyorlar. O partinin yönetimini ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki
hangi parti kazanırsa kazansın yani, onlar kazanır. Yani
AK Parti de kazansa, CHP de kazansa, MHP de kazansa diyor ki biz partinin yönetimini ele geçirirsek sonuçta yazı gelse de tura gelse de biz kazanmış oluyoruz. Amerika'da bunu başarmış durumdalar. Fakat bu Amerikan seçimlerinin dünya açısından bizi de ilgilendiren bir başka özelliği dış politikaya yönelik bir takım tavırlardır. Mesela Trump ulusalcı kanadı temsil ediyor. Diyor ki bizim ne işimiz var dünyanın dört bir yanında her olaya kendimizi karıştırıyoruz. Şu anda diyor bizim demir yollarımız, limanlarımız, havaalanlarımız, altyapımız eskimiş durumda. Yani Amerika'nın içerisinde yapılması gereken birçok altyapı hizmetleri var. Bir taraftan Meksika sınırından ipini koparan Amerika'ya giriyor. Yani biz önce bir Amerika'nın içini bir çekil düzen verelim. Gerekirse biz Suriye'den de çekilelim. İşte dünyanın başka yerlerindeki asker oranımızı da azaltalım. Küresel ekibin temsilcisi bu Kamala Harris ve demokratlar ise tam tersine onları destekleyenler yani diyelim ki işte uluslararası bildiğimiz o büyük şirketlerin desteğiyle. Dolayısıyla bizim diyor devletimiz, dinimiz, ırkımız, rengimiz yoktur diyor. Yani gelen ağam giden paşamdır. Amerika olmazsa biz bu sermayeyi Çin'e kaydırırız. O olmazsa Hindistan'a kaydırırız. Bizim için önemli olan diyelim ki işte herhangi bir hamburger firmasının, bir kola firmasının cirosu ve kar oranıdır diyor. Mesela bazı Yahudilerin işte İsrail'i dengelemeye yönelik beyanatların arkasında da şu var. Yani adamın diyelim ki 100 küsur ülkede şubeleri olan yatırımı vardır ve sürekli olarak İsrail bu zulme devam ettiği sürece cirosu düşüyor, kar marjı düşüyor. Diyor ki ya biraz insaflı olun derken boykot kalksın ben işime bakayım diyor. Yoksa öldürülen insanlara acıdığından vesaire değil. Yani bu olayı bir de bu gözle bakmak lazım. Bir de mesela Trump'ın Rusya ile iyi ilişkiler gütme politikasının olduğunu, mesela Rusya son zamanlarda işte Ukrayna'nın Rusya içinde işgal ettiği Kursk bölgesini tekrar ele geçirmeye başladı. Yani Ukrayna Rusya cephesinde de son zamanlarda bir değişik olaylar var. Yani şu andaki yönetimdeki demokratlar tamamen Rusya'yla ipleri koparma yanlısıyken Trump tam tersine gelecekteki Çin'le kapışmasında Rusya'yı yanında görmek isteyen bir politika vardır. İşte faiz oranları, küresel sisteme para pompalamaları, işte dünyadaki işte büyüme oranlarının ne olacağı filan da bunların hangisinin kazanacağına göre değiştiği için işte özellikle iktisatçılar, ekonomi sayfaları falan bunları dört gözle bekliyor hangisi kazanacak diye. Evet. Yoksa İsrail açısından çok da fazla bir şey değişmeyecek.
Şimdi Trump'ın kazanması halinde malum Ukrayna-Rusya savaşındaki pozisyonu ciddi anlamda bir dönüşüm yaşayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu anlamda Rusya ile baş başa mı kalacak Avrupa ülkeleri?
Yok, şöyle düşünülebilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın başkanlığında Rusya ile belli zımni bir anlaşmaya varırlarsa Amerika'nın iki tane yavrusudur. Biri İsrail ise diğeri de Batı Avrupa ülkeleridir. Hı-hı. Bu nedenle Rusya'nın onların üzerine hegemonya kurmasını da Amerika müsaade etmez. Yani şu anda Almanya'da bile çok sayıda Amerikan üssü var. Bu nedenle yani Amerika şunu istiyor Avrupa'dan. Bana tabi ol, kurtul. Yani dominant kadınlar vardır, eşine der ki yani bana uy, kurtul. Evet. Şimdi Amerika diyor ki bana uyarsan, benim politikalarım çizgisinde gidersen mesele yok. Fakat işte Almanya Merkel döneminde Amerika'yı dinlemedi.
Evet.
Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı döşedi. Rusya'yla öyle bir ilişki ağına girdi ki artık Amerika'ya sen olmasan da biz bu işleri kotarırız. Macron dedi ki NATO beyin ölümünü yaşamıştır. Artık Amerika olmadan da Avrupa kendi ayaklar üzerinde durur. Amerika da bazen Rusya'yla bazen başka şekillerde terbiye eden bir politikadır. Yani Amerika Batı Avrupa ülkelerinin kendinden habersiz iş yapmasına müsaade etmez. Ama birilerinin de onları ezmesine de müsaade etmez. Öyle bir kontrollü bir durum
söz konusu. Ama şimdi hocam dediniz ki Amerika Trump'ın yaklaşımı bana uy kurtul tarzında.
Evet.
Ama şimdi Almanya Olaf Scholz döneminde ABD'ye uydu ve Rusya ile olan irtibatını neredeyse sıfırladı.
Sıfırladı.
Enerji tedarik edemiyor. Enerji tedarik edemeyince ucuz enerji tedarik edemeyince ciddi anlamda sanayisinde sıkıntılar yaşamaya başladı.
Rekabet gücü kalmıyor.
Yani yüzlerce şirketin kapandığı söyleniyor. Özellikle otomotiv sanayinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kapatmaya veyahut da işçi çıkarmaya başlayan bir Alman otomotiv sektörü var ki Alman ekonomisinin motoru olarak değerlendiriliyor. Evet. Ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yani belki Trump'ın kazanmasını Almanlar da istiyor olabilir. Özellikle Rusya meselesinde daha farklı bir siyaset izleyeceğinden dolayı en azından Alman ekonomisi belki nefes alır umuduyla.
Şimdi bu Batı Avrupa ülkelerinin mesela güneydeki Latin grubuna baktığımızda İtalyanlar, İspanyollar, Portekizler, Yunanlılar genelde hep borçludurlar. Bütçeleri açık verir ama Anglo-Sakson grubu biraz daha ciddi üretkendir ve Almanya Merkel döneminde Avrupa Birliği'nin lokomotifi oldu. Artık yani Amerika'ya sen olmasan da biz başımızın çaresine bakarız imajı vermeye başlamışlardı. Amerika tekrar işte, amiyane tabirle Almanya'nın bir burnunu sürterek sen ne olduğunu bil. Yani benim çizdiğim dairenin dışına çıkarsan bu hale gelirsin demeye getiriyor. Ama Trump da kazansa, diğer demokratlar da kazansa, Amerika'nın büyük resime baktığımızda Rusya'yı yanına alma politikası ve Avrupa'nın o Batı Avrupa kısmını da müttefik olarak yanında tutma politikası asla değişmez.
Evet. Hocam bu hafta tabii bugün 13 Eylül, 11 Eylül Eylül'ün seneye devriyesini 2 gün önce yaşadık. Birazcık 11 Eylül'ü konuşalım isterseniz bu kalan dakikalarımızdan sonra. Yani İkiz Kuleleri 2001 yılında bir saldırı düzenlendi. Toplamda 3000 kişi öldü ama sabah da vurguladık. O 3000 kişiye karşılık yaklaşık 3 milyon insanın özellikle İslam dünyasında Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırılarla öldüğü ortaya çıktı. Yani İslam bir terör kaynağı olarak ilan edildi. Bush dönemiyle birlikte hem Orta Doğu hem Asya ülkeleri bir saldırı alanı olarak şey yaptı. Bütün İslam dünyası baskı altına alındı. Pek çok işkence merkezinin ortaya çıktığı süreç içerisinde anlaşıldı. İşte Ebu Gureyb'ler, Guantanamo'lar ve Avrupa'daki merkezlerde işkence merkezleri ortaya çıktı. 11 Eylül'ün değerlendirmesi yapıldığı zaman nelerin altını çizersiniz hocam? Geçen bu 23 yıl içerisinde.
Şimdi 11 Eylül'ün sis perdesi tamamen kaldırıldığı söylenemez. Evet. Çünkü Dünya Ticaret Merkezi'ne bir saldırı oluyor. Binlerce insan ölüyor. Nedense o gün Yahudiler dükkanlarını açmıyorlar ve gitmiyorlar. Ki en büyük ticaret merkezi olanlar da onlardır. Oradaki sıradan çalışanlar çoğu ölenler. Bir diğer konu Afganistan'ın Tarabora bölgesinde, yani kuş uçmaz kervan geçmez yerlerdeki insanlar Amerika'nın deyimiyle El-Kaide teröristleri, birçoğu Suudi Arabistan vatandaşı, Amerika'ya geliyorlar, pilotluk eğitimi alıyorlar. CIA bunları hiç görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Bunlar uçaklara biniyorlar, Pentagon'a kadar saldırıyorlar. Eğer bu gerçekten doğruysa o zaman Amerika dükkanı kapatsın.
Evet.
Değilse bunlar şu şekilde işliyor sistem. Doğru olanı da budur. Yani siz bir ülkeyi işgal etmeye veyahut da dünyanın bir yerlerde savaş çıkarmaya karar vermişseniz bunun kılıfını hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de her zaman bu işe teşne birilerini bulursunuz. Mesela Türkiye'de Suriyelilere karşı bir takım provokatif eylem yaptırmak istiyorsanız bunu yapabilecek partilerde, gruplarda, provoke edilecek bölgelerde vardır. Yani herkesin bir hassas damar vardır. Amerika Birleşik Devletleri de işte Suudi kökenli gençleri bu işin içine katarak Suudi Arabistan'ı uzunca bir dönem kontrol altında tuttu. Şu mesajı verdi: eğer siz Amerika'nın çizmiş olduğu perspektiften dışarı çıkarsanız, bakın yani hafızam beni yanıltmıyorsa 18-20 tane o eyleme katılanların 15 tanesi bile, yani %70'ten fazlası Suudi kökenliydi. Suudi Arabistan'a şu mesajı verdi: senin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fonlarını dondururum, ki $1 trilyon üzerinde oradaki şeyleri vardır, banka hesapları falan, kalırsın dımdızlak.
Evet, öyle bir yasa da yani Demokles kılıcı gibi Suudların şeyinde bekliyor. Yani oradaki saldırıda mağdur olan bütün Amerikalıların Suudi Arabistan'a dava açma yetkisini tanıyan bir yasa çıkarttı. Yani evet. O da inanılmaz trilyon dolarlara sonuçlanacak bir tazminat davası çıkabileceği. Yani o vatandaşların, saldırıda bulunan vatandaşlarının çoğunun Suudi Arabistan vatandaşı olmasından
yani
dolayı.
Yani bir taraftan Irak işgal edildi. Biz hep petrol konuşuyoruz. Irak'ın Mezopotamya'nın merkezi olduğunu, yani Sümerlerden, Akkadlara, Babillerden tutun da birçok İslam öncesi ve İslam medeniyetinin beşiği olan o müzeler boşaltıldı. Bakın dikkat, yani Irak işgal edildi, müzeler boşaltıldı. Afganistan işgal edildi. Çin'in Kuşak Yol projesinde merkezi konumda olan bir ülke güvensiz hale getirilerek o baltalanmaya çalışıldı. Yani biz hep olayı kendi penceremizden bakıyoruz ama dünya genelinde küresel ölçekten baktığımızda ve Amerika işte demokrasi getirme bahanesiyle ülkeleri Birleşmiş Milletler kararı olmadan de facto işgal etme hani yol etti bu işleri. Bunun sonucunda da çıkan her savaş Amerikan silah sanayisi için bir gelir kaynağı oldu. Dolayısıyla da Amerikan ekonomisi ne zaman sıkışsa dünyanın bir yerlerinde savaş çıkartıyor.
Evet.
Gizli eller. Yine Amerika'da bir tayfun oluyor, bir kasırga oluyor. Diyelim ki işte $20 milyar zarar var deniyor. Bir ay sonra bakıyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'la 20 milyar dolarlık savunma harcaması bilmem ne satışın imzasını yapmış. Yani bunlar geçtiğimiz o 11 Eylül'den itibaren ilk 10 yılda yaşadığımız konulardır. Yani Amerika bütçesi ne zaman böyle hesapta olmayan bir açık verse Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine işte silah ve bilmem askeri malzeme satarak veya satmış görünerek bunu kapattı.
Tabii hocam, yani yaklaşık 10 yıl içerisinde Suudi Arabistan'ın Amerika'dan aldığı silah miktarının 1,5 trilyona yaklaştığı ifade ediliyor. Ve bu silahlar kullanılmak maksadıyla değil, yani rüşvet sadedinden Amerika'ya ödenen rakamlar. Evet hocam, bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bu Türk dünyasına geçelim. Önemli bir haber yansıdı. Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan bu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun bir ortak Türk alfabesi önerisi konusunda uzlaşıldığı söylendi. Bu ortak alfabe önerisinin hayata geçirilmesiyle kazanımlar ne olacak Türk dünyası açısından?
Şimdi 11 Eylül 2024'te daha 2 gün önce imzalanan bir mutabakatla bir alfabede birlik sağlanması hedefleniyor idi. Yani biz şu anda 29 harfli bir alfabemiz var. Bu alfabede 34 tane harf var. Yani bizim kullandığımız bütün harfler mevcut olmakla birlikte bir 5 tane daha yeni harfler yani de kondu.
Latin, bizim alfabemiz açısından değişen bir şey yok.
Çok fazla bir şey yok. Zaten alfabe ile ilgili şunu da söyleyelim. Yani Türkiye'de 3 Kasım 1928'de harf inkılabı yapıldı ve biz 1000 yıllık hafızamızı kaybettik. Bunu işte Kemalistler ve Cumhuriyet'in devrimlerini savunanlar şöyle söylüyordu bize. Yani aslında işte Türk dünyasındaki ülkeler Latin alfabesini kullanıyor. Biz de Latin alfabesine geçerek alfabede birlik sağlamayı, böyle bir argüman vardı. Fakat Sovyetler Birliği Kiril alfabesine geçti biz Latin alfabesini kullanmaya başlayınca. O da hiç, yani mesela Gürcistan'a veya Azerbaycan'a ilk bağımsızlığına gittiğimizde harfleri bile tanıyamıyordunuz. Alfabe farklıydı. Şu anda Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden sonra diğer ülkelerde de Latin alfabesine geçilerek kademeli olarak bu birliğin sağlanması gerekiyor. Hatta İsmail Gaspralı 1851-1914 yılları arasında yaşamış Kırım Bahçesaray doğumlu Gaspralı'nın çok tarihi bir sözü vardır. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Yani diyor ki Türk dünyası bir araya gelecekse 3 alanda birlik sağlanmalıdır. Dilde birlik sağlanması için ortak bir alfabenin olması lazım. Fikirde birlik sağlanabilmesi için siyasi bir masanın etrafında, ki işte Türk Devletleri Teşkilatı bu fikirde birliğin sağlanması yönünde atılmış o 7 bağımsız Türk devleti. Buna Macaristan ve diğer ülkelerin...
Ciddi zorluklar var zannedersem hocam. Yani fikirde birlik konusunda o Türk dünyasını oluşturan ülkeler açısından da ciddi sorunlar var. Türkiye o sorunların bertarafı konusunda da ciddi bir gayret içerisinde.
Şimdi Beytullah Bey, birbirini seviyorum diyen, canım cicim diyen üniversitede görüyoruz. 4 yıl böyle arkadaşlık yapıyor, evleniyorlar. 4 yıl sürmeden de boşanıyorlar. Yani iki tane insan arasında problem oluyor. Farklı coğrafyalarda, farklı devletler arasında her şeyin süt liman olmasını beklemek yani mümkün değildir.
Sorunları yaşayan
elbette
Türk
ki sorunlar
dünyası.
Var ama Türkiye burada bir ağabey rolünde masada kurmay bir akılla onları bir araya getiren bir ülke konumunda. Şimdi Gaspralı'nın sözüne tekrar gelelim. Dilde birlik, fikirde bir işte birlik. İşte birlik de şudur. Yani siz istediğiniz kadar Azerbaycan bizim kardeşimiz deyin, Türkmenistan bizim kardeşimiz deyin. Ya siz ticarette ilk 3'e ilk 5'e girebiliyor musunuz? Yani diyelim ki kardeşimiz dediğiniz bir Türk Cumhuriyeti'yle mesela en çok turist giden ve turist gelen ülkeler sıralamasında kaçıncısınız? İhracat ve ithalat sıralamasında eğer Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önündeyse sizin bu kardeşliğiniz, işte gitmesek de gelmesek de orada bir köy var. O köy bizim köyümüz nakaratına döner. Bu nedenle işte bu tür adımlar yavaş ve derinden bir şekilde Türkiye'nin işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diye ifade edilen, yani Doğu Türkistan'dan bizim şu anda Adriyatik kıyılarına kadar ki Kosova'dan Makedonya'ya, Arnavutluğa kadar bir Türk diasporasının olduğunu düşünecek olursak, işte bu adım adım yapılan bir şeydir. Yani hiçbir şey bu tür siyasi birliktelikler, mesela Avrupa Birliği bugün hala ortak bir ordu, ortak bir konsensus sağlayamamakla birlikte geldikleri nokta 1958 Roma Anlaşması'ndan 2004 yılına kadar geçen süreci düşünecek olursak, yani 40-50 yılda ancak bugünkü Avrupa Birliği bu hale geldi ki onlar kendi iradeleriyle yapıyordu. Burada Rusya gibi, Amerika gibi, Çin gibi dünyanın başat aktörlerinin de bu birliğin olmaması için sürekli bir çelme taktığını, hatta İran'ın Zengezur koridorunun açılmaması için elinden gelen çabayı sarf edip, hatta bunu resmi beyanlarla da yaz, İran'a sormak lazım, sana ne? Yani Türkiye Ermenistan'la anlaşıyor ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir karayolu bağlantısı, Zengezur koridoru, karayolu ve demiryolu yapıyor. Bundan sana ne?
Ama ciddi stratejik olay, kayıpları söz konusu hocam.
Bu nedenle yani başta İran, ki bin yıldır Türklerin yönettiği bir ülkedir İran 1920'li yıllara kadar. İran, Rusya, Çin, Amerika ve Avrupa Birliği bakıyor ki bu birlik olursa bir takım çıkarları ters düşecek. Çok basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. Türkmenistan bağımsızlığını kazanıyor. Bağımsızlık sonrası bütün boru hatları Rusya'ya gidiyor. Türkmen gazını Rusya alıyor. Diyelim ki 30 dolara alıyor. Türkiye'ye 150 dolara satıyor. Hı hı. Yani yaptığı tek şey bu sistemin kendi üzerine gitmesi. Siz şimdi böyle bir anlaşma yaparsanız, Hazar'ın altından doğal gaz, petrol boru hatlarını geçirirsiniz. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi gümrük duvarlarını kaldırıp ticareti direkt, yani Türkmenistan'ın doğal gazının, Kazakistan'ın petrolünün veyahut da Türkmenistan'ın altın, Özbekistan'ın altının pamuğunun Türk girişimciler tarafından işlenip her iki ülkenin de kazan kazan politikası yaptığı zaman bu işten nemalanan Rusya bunu ister mi?
Evet.
Çin bunu ister mi? Veyahut da Amerika bunu ister mi? Bu nedenle bunun çekemeyen, çelme takanı da çok olacaktır. Bazen o ülkelerden bir tanesini ayartarak, onların bir takım vaatlerde bulunarak bu birlik içinden bir ülkenin bir takım olumsuz şeyler çıkarmaz düşünülebilir, ama bunların hepsinin teker teker aşılamayacak
hocam,
engeller olduğunu
yani
düşünebiliriz.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın adım adım yani Türk dünyasını birleştirme noktasında olumlu bir haber de, bir adım da bu. Kazakistan'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Katar ve Pakistan'ın da katılımı, hatta Özbekistan'ın da katılımıyla ebedi kardeşlik özel kuvvetler tatbikatı yapılmış. Yani askeri anlamda da güçlü adımlar atılıyor. Yani o noktada da müsbet gelişmeler var. Yani Pakistan ve Katar'ın da dahil olması Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması yönünde bir adım olarak görülüyor.
Şimdi son bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Mesela Çarlık Rusyası'ndan bugüne Sovyetler'de şöyle bir sistem uygulanmış. Hepsi Türk. Yani Türkler ikiye ayrılır. Kuzey kolu Kıpçak'tır, güney kolu Oğuz'dur. Yani Azerbaycan, İran, Türkiye Türkleri Oğuz boyundandır. Kazaklar, Tatarlar da Kıpçak boyundandır. Ama ne yapmışlar? Sen Özbeksin, sen Türkmensin, sen Kırgızsın, sen Kazaksın, sen Tatarsın. Sanki bunlar farklı bir millet, farklı bir ırkmış gibi kafalara eğitim sistemiyle kazınmış. 1990'dan sonra bir Türk birliği, Türk bilincinin olması gündeme geldi ki bu çok önemli bir kazanımdır diyebiliriz.
Evet, çok teşekkürler hocam.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını dinlediniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, Halil Kurt hocamla birlikte dış politikada bu hafta ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmeye, olayların perde arkasını ışık tutmaya gayret ettik. Evet, haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.